Sayın Fuat Uğur, yine bir Türkiye gündeminde birlikteyiz. Dilerseniz gündemin en sıcak maddesiyle başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin çalışan ve genel yayın yönetmenine, yönetimine yönelik yapılan operasyonla ilgili, gözaltılarla ilgili konuşalım. Bu konudaki değerlendirmeyi, bu konudaki görüşlerinizi almak istiyorum. Neler yaşanıyor Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik olarak?
Evet, sizin de dediğiniz gibi Cumhuriyet Gazetesi'nin yönetimine ve bazı yazarlara yönelik bir operasyon bu. Cumhuriyet Gazetesi aslında tarihi geçmişine bakıldığında Atatürkçülerin ve Kemalistlerin gazetesi malum. Ancak son 2-3 yıldır Atatürkçülerin gazetesi olmaktan çıktı ve Cumhuriyet Gazetesi'nin çıkaran vakıf Alev Coşkun ve Atatürkçülerin elinden alınarak Akın Atalay'ın eline geçti. Bu nasıl gerçekleşti? Orası meçhul ama bizzat Alev Coşkun'un Cumhuriyet Gazetesi'nin eski yöneticilerinin Alev Coşkun'un imzasıyla Cumhuriyet Gazetesi vakfını ele geçiren Akın Atalay ve ekibinin vakıf yönetimini ele alırken yaptığı usulsüzlüklerden dolayı yeniden inceleme yapılması konusunda bir başvurusu söz konusu. Şimdi bunu antiparantez bir kenara koyalım. Burada bir FETÖ operasyonu olduğu söyleniyor. Cumhuriyet Gazetesi Akın Atalay ve ekibine geçtikten sonra Can Dündar'ın gazeteye transfer edilmesiyle birlikte daha da hızlanan bir süreç başladı. O da neydi? FETÖ'cüleri aklama çabaları başladı. MİT tırları haberleriyle, uyduruk fotoğraflarla devlet itibarsızlaştırılmaya ve MİT'i yıpratmaya yönelik haberler yapılmaya başlandı. Ve aynı zamanda Ahmet Şık'ın bir zamanlar FETÖ tarafından mağdur edilen Ahmet Şık'ın eliyle Reyhanlı'daki o malum o korkunç saldırının yine MİT'e yüklenmesi konusunda operasyonel haberler yapılmaya başlandı. Röportajlar yayınlanmaya ve FETÖ'cüler aklanmaya çalışıldı. Zaman gazetesiyle aynı başlıkları manşetlere atmaya başladılar. Çünkü imamlar talimat veriyorlardı. İşte Aziz düştü zamanda, Aziz düştü. Katliam ülkesine döndük. Zamanda aynı, Cumhuriyet'te aynı. Ve adeta Türkiye düşmanı bir siyaset izleyen bir gazeteye dönüştü Cumhuriyet Gazetesi. Ne oldu sonuçta? Mustafa Balbay, FETÖ'cülerin kurbanı olan ve Cumhuriyet Gazetesi'nde yazmaya devam eden Mustafa Balbay istifa etti Cumhuriyet Gazetesi'nden. Ne diyerek istifa etti? Twitter'da açıkladı bunu. Cumhuriyet'te FETÖ'cülük yapmak serbest, PKK'cılık yapmak serbest ama Cumhuriyet'in değerlerini ve Atatürkçülüğü savunmak yasak diye yazdı ve Cumhuriyet'le ilişkisini kesti. Yani aslında bu operasyon Cumhuriyet Gazetesi'ni FETÖ'cülerin elinden kurtarma operasyonu aslında. Kemalistler bundan dolayı, Atatürkçüler bundan dolayı basın özgürlüğü konusunda bir kaygı duymamalılar bana göre. Burada gözaltına alınan, yakalama kararı çıkan gazetecilerin, yazarların tamamı tutuklanacak diye bir şey yok zaten. Yani burada besbelli bazıları tutuklanacaklar çünkü onlar belli.
Savcılığın i̇şte, açıklamasını belki burada vurgulamak yarar var. Savcılık açıklamasında FETÖ'cü ve PKK üyesi olmamakla birlikte onlar adına suç işleyen kişileri soruşturmak üzere diyerek soruşturma,
evet, yani
operasyon başlatıldı.
Savcının iddianamesi bu. Bilerek ve isteyerek yardım etmek, onlara destek olmak konusunda bir iddianame var. Bu iddianameyi göreceğiz. Kuşkusuz bu ilişkiler ağını bilemiyoruz. Ama terör örgütü ve terörizm söz konusu olduğunda kimsenin mesleğine bakılmaması gerekiyor. Yani mesleği gazeteci olunca bütün suçlardan azade sayılmıyor. Yahut da doktor olunca sayılmıyor. Ya da avukat olunca sayılmıyor. Politikacı olunca sayılmıyor. Asker olunca nasıl sayılmıyor? Polis olunca nasıl sayılmıyor? Hakim olunca nasıl sayılmıyor? Gazeteci de sayılmaz. Yani dolayısıyla da hiçbir basın yayın organı terör örgütünün propagandasını yapamaz. Terörizm propagandasını yapamaz. Dünyanın hiçbir yerinde bu yapılamaz. Hikmet Çetinkaya 23 tane kitap yazmış Fethullah Gülen ve örgütü hakkında. Fethullah Gülen'in bir örgüt lideri ve aynı zamanda yasa dışı bir örgüt lideri olduğunu, Türkiye'yi ele geçirmek istediğini defalarca yazmış ve bunu Fehmi Koru'yla defalarca televizyon ekranlarında tartışmış. Fakat daha sonra FETÖ'nün bir yan kolu olan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın kahvaltısına gittiğinde ben artık Gülen'in tehlikeli biri olduğuna inanmıyorum diyebilmiş bir adamdır. Nasıl bu adamlar ikna edildiler? Cumhuriyet Gazetesi'nde hem PKK'yı hem FETÖ'yü alet ettiler.
İddialardan biri de Cumhuriyet Gazetesi'nde yönetimde bulunan gazetecilere, bazı yöneticilere yönelik bu operasyonun hukuki değil, yasal değil, siyasi olduğu yönünde. Örneğin Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz bu konuda bir demeç vermiş. Bu operasyon düşünce özgürlüğüne ilişkin kırmızı çizgiyi aştığını ifade etmiş. Türkiye içinden de yurt dışından da keza bu operasyonun siyasi olduğu yönünde iddialar var.
Eğer bir yayın organı, bir medya organı, bir terör örgütünün enstrümanı haline geldiyse onu siyasi diye nitelendirmenin ötesinde bir devletle ilişkili olarak nitelendirmek daha doğru olur. Yani Türkiye'ye yönelik bir ihanet şebekesinin enstrümanı haline geldiyse bu bir asayiş sorunudur. Siyasi bir sorun değildir. Martin Schulz ve Avrupa Birliği zaten bunları söyleyecektir. Yani onlar kendilerinde söz konusu olduğunda her türlü hakkı görebiliyorlar ama Türkiye açısından yapılan her uygulama bir basın özgürlüğü ihlali, bir demokrasi ihlali, bir bilmem ne ihlali falan. Türkiye'de darbe yapılıyor, olağanüstü hal ilan edilmesine karşı çıkan bir Almanya var. Almanya FETÖ'cülerin yargılanmasına karşı çıkıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine kastetmiş, demokrasiye kastetmiş bir darbe girişimi varsa bu darbe girişimine katılanların hakkında elbette ki bir işlem yapılacaktır. Bu kadar açık ve nettir olay. Avrupa Birliği tutumunu sürdürmeye devam ettikçe Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri bir noktaya gelemeyecektir. Bundan herkes emin olabilir.
Geçtiğimiz günlerde yine gözaltılar ve tutuklamalar, işten el çektirmeler de vardı. Diyarbakır Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin eş başkanları Gülten Kışanak ve Fırat Anlı ile DTP, Demokratik Toplum Partisi eski milletvekillerinden Ayla Akat Atan'ın da gözaltına alınıp ardından tutuklanmaları gerçekleştirildi geçtiğimiz gün. Ve bu arada son kanun hükmünde kararname ile Kürt siyasetinin yayın organları başta olmak üzere 15 medya kuruluşunun kapatıldığı yönünde haberler geldi. 11 bine yakın kişinin görevden el çektirildiği öğrenildi. Savunma haklarında kısıtlamaya gidildiği ve ayrıca rektör seçimlerinin kaldırıldığı yönünde haberler de var bu kanun hükmünde kararnameyle alınan kararlarda.
Evet, yani FETÖ operasyonu devam edecek. PKK'ya yönelik operasyonlar devam edecek. Bütün bunların bir sonucu olarak kanun hükmündeki kararnamelerle olağanüstü halin gerektirdiği şekilde uygulamalar devam ediyor. Çünkü biz şunu gördük, yani FETÖ yapılanması ve PKK yapılanması kamu kurumlarına da sızmış durumda, üniversitelere sızmış durumda ve bunları kangren olmuş bir kol gibi, bacak gibi kispatmak zorunda Türkiye. Başka türlü bu kangrenden, bu virüsten kurtulma imkanı yok. Türkiye artık bunu idrak etmiş durumda. Bunların yüzünden Türkiye'de kaybeden, turizmde kaybeden, ekonomide kaybeden halkın mağduriyeti söz konusu. Bunların yol açtığı terör yüzünden Türkiye'de insanlar gelirlerinin %30'unu kaybettiler. Bunların yüzünden oldu bütün bunlar. Herkes yaptıklarının bedelini ödeyecektir. Bedelini ödemeden bu dünyadan göçüp gitmek de yok. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Çünkü çok çektirdiler bu millete. Bu ülkeye çok çektirdiler. Bu ülkeyi bölmek istediler. Bu ülkeyi yok etmek istediler. Bu ülkenin üzerinde tezgah kurdular. Bu ülkeyi parçalamak istediler. Ve buna Türk milleti izin vermeyeceğini gösterdi.
Söz bölünme konusundan açılmışken, bölünmeyle ilgili tartışmalar başkanlık tartışmasıyla birlikte gündeme geldi. Ve yeniden alevlenen idam tartışmaları da bu meyanda birlikte gitmeye başladı. Örneğin başkanlık tartışmasında Kılıçdaroğlu diyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, başkanlık gelirse Türkiye bölünür iddiasında bulunuyor. Başbakan Binali Yıldırım da başkanlık gelmezse Türkiye bölünür diyor. Ve bu arada da yeniden alevlenen, biraz önce söylediğim gibi, idam tartışmaları var. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında başkanlık ve idam kararının birlikte ele alınması hakkında iddialar ortaya atılmaya başlandı. Özellikle muhalefetten.
Evet, başkanlık gelirse Türkiye bölünür ya da bölünmez. Bu tartışmanın ötesinde bakmak lazım. Tabii başkanlığa karşı çıkılmasının temel nedeni şu. Özellikle başkanlık sistemi geldiğinde siyasal partiler mecliste sadece yasama görevini üstlenecekler. Yani yürütmeyi engelleyemeyecekler. Bütün mesele bu. Yürütmeyi engelleyemeyecekler.
Yürütme mecliste, zaten hükümetin elinde değil mi? Yani tabii
hükümetin
yasalarla...
Elinde ama, hükümetin elinde ama hükümet yürütme konusunda her atacağı adımı meclisten geçirmek zorunda. Şimdi başkanlık sistemi de böyle değil. Meclis sadece ve sadece yasama görevini yapacak. İşte bu yüzden de bakanlar illa meclisten ve milletvekillerinden seçilmeyeceği için, yani başkanın çalışacağı ekip meclisten seçilmek zorunda olmadığı için sürekli olarak meclisin tahakkümü altında olmayacak. Amerikan sistemi gibi, Fransız sistemi gibi düşünün. Meclisin tahakkümü altında olamayacağı için ve şantajı altında olamayacağı için muhalefet partileri kendilerini işlevsiz hale gelmiş olarak görüyorlar. Geleceklerini düşünüyorlar. Yasama görevi açısından son derece işlevli olacaklar ama icrayı engelleme konusunda işlevsiz hale gelecekler. Daha doğrusu yeteri kadar işlevli olamayacaklar kendileri açısından. İşte bu yüzden sıkıntıları devam ediyor. Zaten FETÖ'nün MHP ile geçirme operasyonlarında da zaten bu mesele tartışılıyor. İşte Bahçeli bunun için bir adım attı. Bu yüzden muhalefet halkı korkutmaya çalışıyor Türkiye bölünür diye. Türkiye bölünmez, tam tersine Türkiye tek parça olur. Türkiye tek parça olarak varlığını sürdürür. İran tartışmalarına gelince, özellikle 15 Temmuz darbesinden sonra insanlar o kadar öfkeliler ki bu FETÖ'cülerin idam edilmesi konusunda ciddi bir yaygın düşünce var. Ve bunu dillendiriyorlar. Bu kitlenin temsil edildiği, siyasal partiler nezdinde temsil edildiği insanlar ise bunu konuşmak zorunda kalıyorlar. Hem meclis konuşmak zorunda kalıyor, hem siyasal partiler konuşmak zorunda kalıyor, hem de hükümet konuşmak zorunda kalıyor. Niye? Çünkü ciddi bir tepki var, öfke var ve bu konuda bir talep ortaya çıkıyor. Şimdi bu konuda daha bir soğukkanlı olarak konuşmak ve tartışmak gerekiyor kuşkusuz olarak. Yani sıcağı sıcağına bunu konuşmak doğru değil. İdam tartışmasını Türkiye soğukkanlı bir şekilde yapmak zorunda. Bana sorsanız ben idama karşıyım. Ama bu tartışmanın yapılıyor olmasında bir sebebi var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu sebebi de çok iyi anlıyorum. Çünkü aynı öfkeyi ben de duyuyorum. Ama idam konusunda bir fikrim var. Bunun faydalı olmadığı konusunda bir fikrim var. Sonuç itibariyle genel hatlarıyla bakıldığında ben idam cezasına karşıyım. Ancak bu idam tartışmasının yapılıyor olmasının sebebi bu. Yani ortadaki öfke, kızgınlık ve Türkiye'ye yönelik, Türkiye'nin başına çorap örmeye yönelik olarak kurulan tezgahlar ve bu tezgahların Türkiye'ye çok şey kaybettirmesi, Türkiye'nin geleceğine kastetmesi, demokrasisine kastetmesi, insanların çoluğunun çocuğunun ekmeğine kastetmesi ve göz dikmesi, bundan kaynaklı bir tartışma var. 246 şehit verildi, binlerce gazimiz var ve bunun sonucunda İşte hala devam ediyor PKK'nın saldırıları sonucunda askerlerimiz, polislerimiz şehit oluyor. İnsanlarımız şehit oluyor, hayatlarını kaybediyorlar. Yani bu insanların, Türkiye'deki halkın öfkesini anlayabilmek çok mu zor? Ben bunu söylemek istiyorum.
Sayın Fuat Uğur, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde yine birlikte olacağız.
Çok teşekkür ediyorum.